Ayrım 7.
Yörenin sanat tarihi açısından bir önemi de pagan kültürüne sahip Sabiilerin özellikle Ay Tanrısı Sin'e yaptıkları tapınaklar. Bunların kalıntılarını hala Sumatar'da görmek olası. Toprak yol bitti. Harran köyündeyim. Köye Egemen Kalesi, Emevilerden kalma Harran Üniversitesi diye bilinen medresesinin, rasathanesinin kalıntıları ve yüzyıllardır değişmeyen yapı tarzı, üstleri toprakla örtülü kerpiç taş tuğla kubbeleriyle yoksul ama görkemli bir köy Harran. Günde 3 otobüs dolusu turist gelmesine karşın köyde ne otel, ne tuvalet, ne de gazoz içilecek bir yer var. Durumu bilmeyen ve düşleyemeyen turistler çaresiz kaldı mı jandarmada gecelermiş. Ben durumu bildiğimden ve yalnız günleri değil, geceleri de Harran'da geçirmek istediğimden Urfa ve Akçakale'de her gördüğüme danıştım, yanıt hep aynıydı. Mahmut Bey'i bul, gerisini düşünme. Ben de düşünmedim, Mahmut Bey'i buldum. Söze başlamamla Mahmut Bey'in konuğumsunuz demesi bir oldu. Ve kendi oturduğu evin arkasındaki avlu kapısını açtı. Kapı arkamdan kapandığında kendimi her yaşta, her cinste bebek, çocuk ve bir o kadar da her boyda, her bosta, genç kız ve kadın arasında buldum. Toplam 20 kişi olmuştuk. Bir saat boyunca avluyu saran üç ev ve geleneksel kubbeler arasında müthiş bir koşuşma ve müthiş bir sessizlik sürdü. Sessizlik çünkü kimse Türkçe bilmiyor, az bilenler de konuşmaya çekiniyor. Sonra sinilerin biri geldi biri gitti. Birbirinden lezzetli yemekler yendi. Yemek paylaşıldıkça çekingenlik, utangaçlık aşıldı. Ana kraliçe diye adlandıracağım Mahmut Bey'in hanımı Nurra'nın denetiminde telaş yavaş yavaş dindi. Önce çocuklar açıkladı. Nurra'nın Türkçesi Nuriye ya da Nezihe, çok kibarcası Nezoş. Ne Arapça ne de Kürtçe bilmediğime kesinlikle inanmayan Nurra Hanım'ın Arapça anlattığı sayısız öykü bitmedi. Çaylar, ayranlar, sigaralar, odaya her yeni gelen gelinin, kızın, çocuğun ya da bebeğin tanıtılması bitmedi. Eskimiş, yırtılmış, akmış da olsa rengarenk ve kat kat ipek giysilerin, sırmalı üç eteklerin, binbir nakışlı başörtülerin, şalların salınıp durması bitmedi. Çok uzun boylu ve çakır gözlü kadınların giysilerini ve ziynetlerini, yani altın dişlerini, burunlarındaki hızmaları, altın bileziklerini, gümüş kolyelerini müthiş bir görkemle taşımaları, podyumlardaki mankenlere taş çıkartmaları ve beni incelemeleri bitmedi. Çocukların ama en çok 11 yaşındaki Fatha'nın çevirmenliğiyle sohbet bitmedi. Köylüler Fatha'ya bizim Adile naşitimiz diyor. Anladınız elbet, köyde elektrik ve televizyon var. Onlardan o sıralar başlık parasının 2-3 milyon lira olduğunu ama en yoksulların işi 3 bin liraya kapadığını öğreniyorum. Kızların teni beyazlaştıkça fiyatının arttığını, siyahlaştıkça fiyatın düştüğünü öğreniyorum. Başlık fiyatının aşiretten aşirete değiştiğini öğreniyorum. Hani sizde geline takı takılır ya, bizim başlıkta öyle diyerek benzerliğimizi vurguluyorlar. Hem sonra kızın babası iyi çıkarsa tüm başlık parasını yeni evlilere harcardı. Yok kötü çıkarsa kıza ve oğlana zırnık koklatmazdı. Ama yine de benim 5 kuruş başlık parası almadan evlendiğimi öğrenen Nurra Hanım ile tüm kızları ve tüm gelinleri çok ayıflanıyorlar. Hele çocuklar bu işe kesinlikle inanmıyor. Sohbet döndü dolaştı kadın erkek ilişkilerine, kaç göç olaylarına, baldan tatlı, zehirden acı aşk durumlarına. Bu arada açık saçık fıkralar da anlatıldı. Kısacası dünyanın neresinde olursa olsun, kadınların yalnız kendi aralarında konuştukları her şey konuşuldu. Hep derim, yeryüzünün her yerinde biz kadınlar birbirimize benzeriz. Neden sonra avludaki tahtlara rengarenk yorganlar serildi. Taht dediğim, damlara, avlulara kurulan, 2 metre genişliği, 2 metre boyu olan, yerden de 2 metre yüksek, çevresi dar parmaklıklı demir ve ahşap yataklıklar. Tahtların birine gelin, Cammul ve iki çocuğuyla birlikte yerleşip, işlemeli yastıklar arasına kıvrıldığımda gecenin biriydi. Bir tahttan ötekine seslenmeler, konuşmalar, şakalaşmalar, gülüşmeler ve bebek ağlamaları dinmemişti. Tepemden belki de adı Sin olan ay ve onca yıldız ışığının üzerime yağdığını hissetmesem rüya görüyorum sanacaktım. Sabah uyandığımda güneş çoktan doğmuştu. Ortalıkta çocuklar ve benden başka kimseler yoktu. Tüm kadınlar, gelinler, kızlar çoktan gitmişlerdi tarlaya, çalışmaya. Oysa bir akşam önce sohbet sırasında bana gıptayla bakmışlar ve ''Ne güzel, senin işin var, bizim işimiz yok, biz çalışmayız.'' demişlerdi. Kararlıydım. Ertesi sabah onlarla birlikte kalkacaktım. Ertesi sabah güneşin ilk ışınlarıyla uyandım. Ama yine de geç kalmıştım. Onlar çoktan uyanmışlar, fırını yakmışlar, ekmeği yapmışlar, kahvaltıyı hazırlamışlar, inekleri sağmışlar, çocukları doyurmuşlar, yavaş yavaş yola çıkmaya hazırlanıyorlardı. Korkunç ve mübarek elli, ince belli, küçük çeneli, kocaman gözlü kadınlardı hepsi ve onlara ancak tarlalarına doğru yolcu edebildim. O gün ve ondan sonraki günler programım hemen hemen aynıydı. Evdeki beş çocukla evden çıkıp sokaklara atıyorduk kendimizi. İkisi elimden tutuyor, üçü eteklerimden çekiştiriyor. Sonra o ev senin, bu ev benim, o kubbe senin, bu kubbe benim. Girip çıkmadığımız ev ve kubbe kalmıyor. Bu giriş çıkışlar sırasında çevremdeki çocuklara başka çocuklar katılıyor, grubumuz çok geçmeden 20-25 kişiyi buluyordu. Her çocuk beni kendi evine götürmeye çalışıyordu. Evlerin kapısına geldiğimizde çocukların biri Kürtçe ya da Arapça içerikli bir şeyler haykırıyor. Derhal eve buyur ediliyorum. Evlerde genellikle yaşlılar var. Biz oturup sohbet ederken, birbiri ardından çay içerken yoldaşlarım, başka anlam çıkarmayın, yol arkadaşlarımı, çocukları kastediyorum, kapıda oynaşıyor. Kubbeler dedim. Yıllar yılı taşla, toprakla, tuğlayla yoğrulmuş kerpiç kubbeler. İnsan boyunun üç katı ve dapadar. Tam tepedeki delikten ışık alıyorlar. Bugün bunlar depo, ahır, tuvalet ya da mutfak olarak kullanılıyor. Zamanında 3-5 kubbeyi birleştirip eve dönüştüren akıllılar da var. Kışın sıcak, yazın serin olduklarından, yüzyıllar öncesinden gelen bu yapı tarzı sürmüş. Bugün isteseler de dokunamazlar. Harran, sit bölgesi. Taşı yerinden oynatmak, taşa taş eklemek yasak. Nüfus arttı ama evlere dokunamıyoruz. Bir evde 3-4 aile oturuyoruz. Bir ailenin en az 10-15 kişi olduğunu anımsatırım. Turist geliyor, bırak gece kalmayı, dinlenmek için kıçını dayayacağı yer bulamıyor. Elbet evlerimizi açıyoruz, çayımızı, ayranımızı veriyoruz. Burası sıcağı malum, adam serinlemeden durabilir mi? Adam geliyor, köye 5 kuruş bırakmadan kaçıp gidiyor. Yok özel çayhane, kafeterya da açamayız, devlet yasak diyor. Yok hiç olur mu? Evine serinlesin diye aldığın konağa çay ayran verdin mi, ölsen parası alınmaz. Evden içeri girdi mi artık o turist değil, konuktur. Altını çiziyorum. Evden içeri girdi mi o artık turist değil, konuktur. Harran'dan ayrılma zamanı. Ha deyince ayrılamıyorsunuz Harran'dan. Bırakmıyorlar. 10 gün kalmışım, bir 10 gün daha kalsam sanki ne olurmuş. Ne güzel birbirimize tam da alışmışken. İtirazlar, mantıklı açıklamalar, ileri sürülen gerekçeler burada hiçbiri anlam taşımıyor. İşim gücüm var, evim barkım, yapılacak işler, verilmiş sözlerim var. Bunların hiçbiri Harran'dan ayrılmam için geçerli nedenler değil onlara göre. Bir tek çocuklarımı özledim, onlar da beni özlemiştir dedim mi hepsi bir duraksıyor. Bütün köy seferber oldu, beni Urfa'ya atacak bir araç aranıyor. Vedalaşma ve araç arama faslı neredeyse 3 gün sürdü. Vedalaşma boyunca yine gidilmedik ev, içilmedik kahve kalmadı. Armağanlar verildi, armağanlar alındı. Bol bol öğütler verildi. Sarılmalar arasında unutamadığım bir an. Fatha boynuma sarıldı, bir şeyler fısıldıyor. Hiçbir şey anlamadım. Fısıldamadan açık açık söylemesini istedim. Sana bir şey soracağım ama belki ayıp olur diye soramıyorum dedi. Sor dedim, hiç ayıp olmaz. Ve sordu. Sen yüzüne ne sürdün, ne sürüyorsun? Hiçbir şey sürmedim, neden? Çok utanıp sıkılıp şöyle dedi. Siz Türkler yüzünüze bir şey sürermişsiniz, ondan böyle beyaz olurmuş. Sımsıkı sarıldım Fatha'ya ve dilim döndüğünce beyazlığın ya da siyahlığın göreceli olduğunu, hele hele güzellik kavramıyla hiç mi hiç ilintili olmadığını anlatmaya çalıştım. Gelelim araç arama faslına. Urfa'ya bir telefonla bir taksinin gelip beni alması işten bile değil. Ama işte işler öyle yürümüyor buralarda. Ne diye taksi parası verecekmişim? Ben değil, gazete ödeyecek açıklamam, gazeteye çok ayıp olur diye karşılanıyor. Hem sonra gazetedekiler ne biçim bu Harranlılar, seni Urfa'ya kadar atamadılar mı diye asıl bize ayıplarlar. Hayır, öyle tanımadık bilmedik adamlarla da yola çıkılamazdı. Arandı tarandı, Sonunda amcagillerin bir kolundan akraba olan ve babadan kalma eski ama aslan gibi bir Ford'a sahip olan Salih bulundu. Son sarılmalar, son vedalar, son tembihler, son kendine dikkat etler. Sonra otomobilin arka penceresinde gittikçe küçülen, küçülen Harranlılar. En sonunda sallanan hiçbir eli seçemez oldum ve camdan kayboldular. Salih ve ben Urfa'ya doğru tozu dumana katarak ve sık sık Aslan Ford diye her an ha durdu ha duracak otomobile destek vererek toprak yolda ilerliyoruz. 30 kilometre hızla ya gidiyoruz ya gidemiyoruz. Sohbetin en koyu tonlarındaydık ki Salih konuşmayı kesti. Ya derinlere daldı ya da ilgisi başka yana çevrildi. Bilmiyorum. Bildiğim benimle tüm ilişkisini kesti. Sonra ansızın Aslan Ford ve Salih şaha kalktılar. Ya da bana öyle geldi. Salih tüm dikkatini ve gücünü toplamış, önümüzdeki otomobile yetişmeye çalışıyor. Salih can hıraç gaza basıyor. Ama Hantal Ford hızlanamıyor bir türlü. Hayrola ne oldu Salih? Öndekine bir türlü yetişememenin sıkıntısı içinde Salih, oflaya puflaya, şu öndeki arabayı görüyor musun dedi. Hani biraz önce arkamızdan gelip bizi geçen, yanımızdan geçen. Hiçbir otomobilin bizi geçtiğini fark etmemiştim. Bırak geçsin gitsin ne fark eder ki? Ama görmüyor musun plakası 34 diye neredeyse inledi Salih. Artık Aslan Ford'la önde giden o otomobile asla yetişemeyeceğimizi o da anlamıştı ve neredeyse çökmüştü. Bu arada ben 34 plakayla ona mutlak yetişmemiz gerekliliği arasındaki ilişkiyi çözmeye çalışıyordum ki Salih'in ağlamaklı sesini duydum. Bunlar senin memleketlin, senin tanışların. 10 gündür sen memleketinden uzakta bizimlesin. Bari tanıdıklarını gör de biraz hasret gider istedim. Yetişebilseydik harika olurdu. Evinden çocuklarından haber alırdın. O an içimden Salih'e sarılmak geldi. Sarılmak ve öpmek istedim. Hayır yapamadım. Ama bir İstanbullunun başka bir İstanbullu görünce evinden haber alabileceğinden hiç ama hiç kuşkusu olamayan, dünyası Harran'dan ve Harran'daki o güzelim insanlardan ibaret olan Salih'i hiç unutamadım. Orada toprak nasıl kokar? Fırat'ın bir o yanındayım, bir bu yanında. Urfa'dan çıkan koca asfalt yol gelir, Fırat'a dayanır ve orada kesilirdi. Adıyaman'dan çıkan koca asfalt yol gelir, Fırat'a dayanır ve orada kesilirdi. İki kesik kol. Fırat'ın üzerindeki köprülerin, insanların yüreğindeki umuttan da az olduğu, Fırat'ın iki yanında en çok havar seslerinin duyulduğu günlerdeydi. Fırat'ın öte yanına geçmem gerekiyordu. Urfa'daydım ve Kahta'ya, Samsat'a gidecektim. Oraya gidiyorum çünkü oradaki köylerden birçoğu yakında boşaltılacak, haritadan silinecekti. Hayır, o zamanlar şimdiki gibi güvenlik nedeniyle PKK'ya yataklık ediyor gerekçesiyle köyler boşaltılıp, insanlar yerlerinden yurtlarından sürülmüyordu. Bu köyler Atatürk Barajı'nın suları altında kalacağı için boşaltılacaktı. Fırat'ın öte yanına geçmeliydim. İki kesik kolu birbirine bağlayan bir köprü olsa, Urfa-Adıyaman yolu 100 kilometre olacaktı. Köprü olmadığı için birinden ötekine ulaşmak için 400 kilometre gitmek gerekiyordu. Hayır, fazladan 300 kilometre gitmeyecektim. Ya nasıl geçecektim Fırat'ın bir yanından öteki yanına? Yanıt Yaslıcalı Cevher'den geldi. Yaslıcalı Cevher, Yaslıca köyü, muhtarının yeğeni olup Türkçeyi, Kürtçeyi, Arapçayı ve daha bilimum dilleri bilen ve dilediği zaman canavar gibi, dilediği zaman kelebek gibi araba süren, yörede herkesi tanıyan bir sürücüdür ve benim arkadaşımdır. Yaslıcalı Cevher arabayı her yere, dağa, taşa, kurumuş nehir yataklarına sürer de suyu geçemez. Takma be kafana ablacığım, kelekle geçeriz olur biter. Kelek mi? Kelek demek sal demek. Bir motorun çektiği kamyon kasasına benzer bir şey. Salcı Ahmet ki 10 yaşından beri adam ve taşıt taşımaktadır ve baraj yüzünden işsiz kalacaktır. Motoru çalıştırmadan girdi yarı beline dek çamurlu bulanık sulara ve atladı motora. Oradan atladı sala. Elindeki dev bir sopayla yanaştırdı salı karaya. Cevher ince hesap yapan bir mühendis edasıyla sürdü arabayı tam salın ortasına. Ve neden sonra bana hadi gel dediler. Sala bindim ve paşa paşa geçtim Fırat'ın öte yanına. Samsat'tayım. Samsat'ın köylerindeyim. Evlerinden barklarından olacak insanlar arasında. herkes o denli yüklü ki içinde birikmiş ne varsa ortaya döküyor. Dillerini anlamasam bile yüreklerindeki ağrıyı, sızıyı anlayabiliyorum. Buralardan alınıp Aydın ve Söke çevrelerine yerleştirileceklerdi. Köylerinden sürülecek olanların içleri yanıyordu. Yangını önüme seriyorlardı. Oradakilerin ne dilleri dilimize, ne iklimi iklimimize, ne ekini ekinimize, ne örfleri, gelenekleri, adetleri bizimkine benzer. Gidemeyiz, bu aykırılıktan gidemeyiz. Biz yine Güneydoğu Anadolu'da kalırız. Hadi evimizi yurdumuzu bırakalım. Ama ölülerimizi nasıl bırakacağız? Dedelerimizin, babamızın mezarları burada. Çocuklarımızın mezarları burada. Ölülerimizi bırakıp gitmek ihanettir, hainliktir. Ölülerimizi bırakıp gitmek soyumuzun belirsiz olması demektir. Tamam, devletin kulu kölesiyiz. Devlet emretti, gideceğiz. Ama niye öyle uzaklara? Ve sonra devletin arsalarına, tarlalarına biçtiği değerin gülünçlüğü. Bir yandan kamulaştırma işlemleri sürerken, öte yandan karşılaşılan zorluklar, dengesizlikler. Paralar, arazi metrekare hesapları, iş gücü, ekin gücü, emekler, değerler, özlemler, hasretler ortaya dökülüp yangına körükle gidildi. Çok açık dile getirilmese de buraların toplumsal yapısındaki bir gerçek, insanlar arasındaki olağanüstü dayanışma ve varlıklılığın yoksul olana yardım ettiği gerçeği. Ya oralarda böyle bir şey yoksa endişesi geldi yerleşti yangına. Yangın sürdü, sürdü. Ve Cümcüme Köyü'nden Revar'ın şu deyişiyle yeniden alevlendi. Afganistan'dan gelenlere Türk'tür diye onca değer veriyorlar. Biz gavur muyuz? Biz de Orta Asya'dan gelip yerleşmişiz Mezopotamya'ya. Lisan kursunda başarısızız diye, dilimiz dillerine uymaz diye adımız kötüye çıkmış. Bize de Afganlara yapılan muamele yapılsın, başka şey istemeyiz. Hayır, hiçbiri Söke'de kendileri için hazırlanan konutlara gidip görmemişti. İlgisizlikten değil, isteksizlikten, içlerindeki öfkeden. Yalnız Cümcüme Köyü'nden bir heyet gidip görmüştü. Döndüklerinde oraların ne kadar boktan olduğunu anlatıp durdular. Hem zaten buralarda kimse tasarılara, tasarlananlara, söylenenlere inanmıyor. Yalnız gördüklerine inanıyorlar. 10 bin nüfuslu ilçede dediklerine göre 10 aile ya gider ya gitmezmiş Söke'ye. Ya gitmeyenler ne yapacak burayı sular kaplayınca? Hiç, Adıyaman çevresinde gecekondu kurarız. Yangın bitecek gibi değil. Köylerde dolandıktan sonra Samsat'ın merkezine geliyorum. İlçe ölü gibi, şimdiden terk edilmiş gibi. Sokaklarda kedilerden, köpeklerden başka tek canlı yok. Bir süre sonra nedenini kavradım. Tüm Samsat ahalisi orta yerdeki kahvede toplanmış, pür dikkat masa başındaki konuşmacıyı dinliyor. Konuşmacı, Adıyaman Toprak ve İskan Müdürü, Samsatlılara Söke'deki konukları anlatıyor. Konuşmacı anlattı, gideceklere karşılıksız, bir defaya mahsus olmak üzere yiyecek yardımı yapılacağını söyledi ve sözünü, sorusu olan varsa hiç çekinmeden sorsun diye bitirdi. Sorular akmaya başladı. Müdür sanki hiçbir şey söylememiş, hiçbir şey anlatmamış gibi sorular birbiri peşi sıra diziliyordu. Birinin sorduğunu biraz sonra bir başkası yeniden soruyordu. Konutların duvar rengi neydi? Evler kaç metrekareydi? Kaç odaydı? Sıvalı mıydı, sıvasız mı? Oralarda iş var mıydı? İş olanakları nelerdi? Bütün soruları müdür bey sabırla yanıtlıyordu. Orada toprak nasıl kokar? Ötekilerden farklı bu soru, toplantının başından beri en ön sırada sessiz oturan orta yaşlı bir adamdan gelmişti. Müdür, güzel kokar gibilerinden bir şeyler söyleyip başkalarına yöneldi. Sorular bitmiyordu. Evlerin bahçeleri var mıydı? Bahçede ağaç var mıydı? Çiçek var mıydı? Ya kuyusu, hava nasıldı? Oranın suyu nasıl kokar? Aynı adam sormuştu. Müdür duymazlıktan geldi. Öteki sorulara geçti. Okul var mıydı? Okul kaç kilometre uzaktaydı? Orada kahvehane var mıydı? Ya çay ocağı, ya sağlık ocağı? Oranın limonu nasıl kokar? Müdür dayanamadı, ters, sen benimle alay mı ediyorsun diye çıkıştı. O anda ortalığı bir uğultu kapladı. Müdür neye uğradığını şaşırdı. Birkaç kişi aynı anda açıkladı. Kusura bakmayın müdür bey, arkadaşımız amadır, göremez de. Çoktan akşam olmuş, dönüş vakti. Gece yarılarına kalmadan yeniden Fırat'ı geçmeliyim. Samsatlıların yangını yüreğimde, gören ve görmeyen gözlerin söyledikleri belleğimde ayrılıyorum o insanlardan. Nasılsa kelek var, artık Fırat beni korkutmuyor. Haydi kelek, yolcu yolunda gerek deyip, ne de olsa Urfalı saz şairlerinden etkileniyor insan, yola koyuldum. Elbet yarımcalı cevherle birlikte. Bu yana paşa paşa geçmiştim. Öte yana neredeyse sürünerek ya da yüzerek geçecektim. Aradaki farkı belirleyen saat meselesiydi. Akşam 6'dan sonra kelekle karşıya geçmenin yasak olduğunu öğrendiğimde akşamın 9'uydu. Aklımın kabullenemediği yasaklarla inatçılığım birleşince harekete geçtim. Önce Samsat'taki askeri bölük komutanını buldum. Niçin, neden bu gece baraj şantiyesine dönmem gerektiğini anlattım. O da anladı. Geçiş için özel izin kağıdı aldım. Nehri sabah geçtiğimiz yere vardığımda ne kelek vardı ne de Salcı Ahmet. 10 kilometre ötede olduğunu sandığımız bir köyü, yolu olmayan Salcı Ahmet'in köyünü aramaya başladık. Köyü bulduk. Köyde Salcı Ahmet'in evini bulduk. Salcı Ahmet evde yoktu. Ahmet meyhanedeydi. Meyhaneye gittik, rakı sofrasını berbat ettik. Bu saatte Fırat'ı geçmek yasaktı, değildi derken kapı gibi iznimizi gösterdik. Salcı Ahmet içkisini bitirmeden sofradan kalkamazdı. İçkisini bitirmesini bekledik. Sonunda içkisi bitti, yola koyulduk. Kelek'in yerini yalnız Ahmet biliyordu. Bizim bulamadığımız Kelek'i biraz aramayla ve biraz da türkü söyleyerek ve kedi çağırır gibi "Kelek, Kelek, Kelek" diye çağırarak Ahmet buldu. Kelek'i bulduk ama motordaki mazotun bitmiş olduğunu keşfettik. Hem zaten mazot olsa da gidemezdik. Çünkü motor kolunu akşam 6'da Ahmet, Samsat'ta askeriyeye teslim etmişti. Ahmet, Cevher ve ben Samsat'a geri döndük. Ahmet'in uyuyan bir arkadaşını uyandırıp mazot aldık ve asla uyumayan askeriyeden motor kolunu. Yeniden Kelek'in başına döndük. Zifiri karanlıkta arabayı sulara değil de sala yüklemeye çalıştık. Başardık. Salın bir köşesine büzülüp şimdi acaba karşı kıyının neresinde bulacağım kendimi diye endişelenmemeye çalıştım. Bıraktım kendimi Fırat'a. Gökyüzünde yıldızlar parlıyordu. İki kıyıda kapkaranlıktı. Ne bir ateş ne bir ışık. Yalnız arada bir kah o yanda kah bu yanda yanıp sönen minicik bir kıvılcım. "Sen içersin de onlar neden içmesin cigaralarını?" dedi Cevher. Sessizlik. Yeryüzünde sanki canlı hiçbir şey kalmamış gibi büyük bir sessizlik. O sessizliği yaran, makineli tüfek gibi yaran motorun sesi. Motor sesine kapayınca kulaklarımı uzaktan gelen bir kuş sesi. İnsanın çıkardığı, ıslığı andıran bir kuş sesi. Ve hemen aynı sesle başka bir yandan verilen yanıt.